nurpenceresi.com Sesli Sohbetler. Açıklayan Doktor Ahmet Çolak.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 19. mektup Mucizat-ı Ahmedi Risalesi 4. yükleri işaretin 2. esası. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hem beşerdir, beşeriyet itibariyle beşer gibi muamele eder. Hem Resul'dür, Risalet itibariyle Cenab-ı Hakk'ın tercümanıdır, elçisidir. Risaleti vahye istinad eder. Vahiy iki kısımdır. Peygamberimiz aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de de ifade buyurduğu gibi sizin cinsinizden size bir peygamber geldi. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ Sizin cinsinizden, sizin içinizden bir peygamber. Allah-u Teala bizim cinsimizden bir peygamber göndermek suretiyle bize tam örnek olması için Allah'ın bir lütfu olarak bize bir ikram olarak Cenab-ı Hak göndermiş. Ta ki her konuda biz kendisini örnek alabilelim. Yoksa eğer beşeriyetten çıkıp bir melek gibi ya da beşer olmasına rağmen beşeriyet üstü bir hayat sergileseydi, o zaman her konuda, her durumda bize bir örnek olamayabilirdi. Yine Allah lütfeder olurdu, ayrı konu ama bizim gibi yemesi, içmesi, bizim gibi acıkması, bizim gibi yürümesi, bizim gibi yorulması, hastalanması, bizim gibi evlenmesi, üşümesi, üzülmesi değil mi? Tam bizim insani özelliklerimizin onda da aynı şekilde görülmesi icap ediyor ki bize her konuda örnek olsun. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz bir beşerdir. Beşer itibariyle onun özellikleri vardır. Ama kendisine vahiy gelen bir beşerdir. Bunu karıştırmamak lazım. Allah'ın kontrolünde olan bir beşerdir. Hayatında her şeyi vahyin kontrolünden geçmiş bir beşer. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin yaptığı bir hareket, bir konuşma, bir tavır, bir hal vahiy tarafından düzeltilmediyse o vahyin onayından geçmiş manasına gelir. Buna takriri vahiy diyor Hanefiler. Takriri vahiy. Çok enteresan. Yani hani bilirsiniz Peygamberimizin huzurunda yapılan bazı hareketler vardır ki Peygamberimiz seslenmez, susar. Bu ne demektir? Ha demek ki Peygamberimiz bunu onaylıyor anlamına gelir. Çünkü Peygamberimizin huzurunda Allah'ın rızasına aykırı bir hareket yapılsa Peygamberimizin susması mümkün değil. Çünkü o zaten yanlış olanları düzeltmek için gönderilmiş. Doğruları bildirmek için peygamber olarak gönderilmiş. Buna rağmen kendi huzurunda yapılan bir yanlışı görüp de susması, sessiz kalması mümkün değil. Dolayısıyla sahabe efendilerimizden birisi Peygamberimizin yanında bir harekette bulunsa, bir konuşma yapsa, bir ifadede bulunsa, Peygamberimiz de bunu sessiz karşılasa, herhangi bir şey söylemese, buna takriri sünnet diyoruz. Yani Peygamberimizin onayından geçmiş, kendisi yapmasa da huzurunda yapıldığında hiçbir şey söylememesi, susması onun takriri sünnetine girer. Sahabeler derler mesela, biz Peygamberimiz zamanında böyle yapardık da Peygamberimiz bize bir şey söylemezdi. Ne demek? Ha demek ki dinimiz açısından bir sakıncası yokmuş anlamında. Sahabeler de bunu bize aktarıyorlar hadislerde. Dolayısıyla Peygamberimizin huzurunda yapılan bir şeyi Peygamberimizin susması onayı anlamına gelirse Allah'ın peygamberi olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Allah'ın huzurunda yaptığı herhangi bir şey haşa yanlış olsa Peygamberimizin Allah tarafından onun düzeltilmemesi mümkün değil. Muhakkak düzeltilecekti. Nitekim bunun örnekleri var. Ayetlerle örnekleri var bunun. Peygamber Efendimiz içtihad ediyor. Allah izin veriyor peygamberimize içtihad et diye. Peygamberimiz gerek sahabelerle istişare ederek, gerekse kendisi içtihad ederek bir karar veriyor. Cenab-ı Hak sonradan onu düzeltiyor, uyarıyor. İtabun Nebi diye onun üzerine kitaplar yazılmış. Ayetlerde var bunun örnekleri. Bunlar gösteriyor ki peygamberimizin Allah'ın huzurunda yaptığı herhangi bir şey Allah tarafından herhangi bir şekilde düzeltilmediyse, değiştirilmediyse, ikazda bulunulmadıysa bu Allah'ın onayından geçtiği anlamına gelir ki buna vahyi takriri denilir. Onun için nasıl bir beşer? Vahiy alan beşer. Allah'ın kontrolünde olan bir beşer. Elhamdülillah. Demek ki hem beşerdir, beşeriyet itibariyle beşer gibi muamele eder. Peygamberimiz diyor, ben de sizin gibi beşerim. Şu kadar fark var ki bana vahiy gelir. Fark bu. Yani Peygamberimiz bunu birleştiriyor. Ben de beşerim sizin gibi. Evet, ben de insanım. Ben de üzülürüm. Ben de hüzünlenirim. Ama bana vahiy gelir. Ben vahiy alıyorum. İleride gelecek Bediüzzaman Hazretleri bunu izah ederken, yani Peygamber Efendimizin beşeriyet yönüne bakarak, Allah muhafaza, bazen insanlar ona gerekli saygıyı göstermeyebilirler. İş dünyalarında, alemlerinde o Yüce Resul'ün hak ettiği saygıyı gösteremeyebilirler. Allah korusun. Ya zaman zaman hani bir çekirdekten bir ağacı yaratan Allah, evet, bir tavus yumurtasından tavus kuşun yaratan Allah. Şimdi tavus yumurtasına bakarak, tavusun kabuklarına bakarak, o zaman insan Allah korusun o yumurtanın kabuklarına bakarak saygısız yapabilir. Arada bir şöyle kafasını kaldırıp göklerde tayaran eden o çok muhteşem, harika olan o tavus kuşuna da bakmalı ki o saygısızlık gibi aklına kötü bir şey gelmesin. Çekirdeğe bakıp da, çekirdeğin kabuğuna bakıp da ağacı göremezse o zaman saygısızlık yapabilir, Allah korusun. Zaman zaman kafasını kaldırıp o tonlarca meyve veren ağaca da bakacak ki bir saygısızlık, Allah korusun, ya da şeytanın bir vesvesesine maruz kalmasın. Dolayısıyla Peygamberimizin beşeriyet yönüne bakarak bakıyorsunuz bir şahit gösteriyor Peygamberimiz de alışveriş yaparken. Bir problem oluyor, şahit gösteriyor. Allah. O da bakıyorsunuz vefat etmiş bir çocuğu İbrahim Aleyhisselam. Oğlu Peygamberimizin İbrahim, oğlu İbrahim Aleyhisselam. O vefat edince gözünden yaş dökülüyor. İnsan, beşer. Dolayısıyla Peygamberimizin bu beşeriyet yönüne bakarak ona olan bir saygısızlık akla gelmesin ya da şeytan vesvese vermesin diye şöyle hayalimizle onun tavus gibi olmuş, ağaç gibi olmuş şahs-ı manevisine bakarak herhangi bir saygısızlığa meydan vermemek gerekiyor. Dolayısıyla bunu birleştirelim. Beşerdir. Beşeriyet itibariyle bizim gibi bir hayat sürer ama aynı zamanda Resul'dür. Risalet itibariyle Cenab-ı Hakk'ın tercümanıdır, elçisidir. Bilirsiniz, elçi kendisini gönderen zat adına konuşur. Değil mi? Elçinin özelliği budur. Söylediği her şey kendisini gönderenin adına söylenmiş gibidir. Elçiye itaat, onu gönderene itaattır. Elçiye isyan, gönderene isyandır. Evet, Peygamberimiz de Allah'ın elçisidir. Ona itaat, Allah'a itaattır. Evet, sağdan soldan Peygamberimizle ilgili kulaklarımıza gelen şeyler varsa aman, ölçümüz bu olmalı. Allah'ın elçisidir, tercümanıdır. Allah'ın bize diyeceklerini, Kur'an'da dediklerini bir, Kur'an'la bize bildiriyor. İki, Kur'an'da bize bildirdiklerini ya da Peygamberimize biraz sonra üstadım ifade edecek, değişik yollarla Peygamberimize bildirdiklerini bize açıklıyor, beyan ediyor. Mesela diyor ki, ben nasıl namaz kılarken görüyorsanız öyle namaz kılın. Şimdi Peygamber Efendimizin ibadeti nasıl yapıyorsa öyle yapmak, Allah'ın dediğine uymaktır. Evet. Dolayısıyla ona isyan, Allah muhafaza ya. Ya kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur ya. Allah. Evet. Vahiy iki kısımdır. Biri vahiy sarihidir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam onda sırf bir tercümandır, mübelliğdir, müdahalesi yoktur. Kur'an ve bazı ahadisi kutsiye gibi. Bu da bilinmesi lazım cemaatimiz tarafından. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Kur'an ayetlerini kendisine vahiy geldiği şekliyle vahiy katiplerine yazdırırdı. Tek tek. Sonra okuttururdu. Kontrol ettirirdi. Ve bir nüshasını da kendisi alırdı. Hatta bir ara vahiy katiplerinin 200'den fazlaya çıktığı rivayet edilir. Yani Peygamber Efendimiz bir defa gelen ayetleri sahabelere, katip sahabelere yazdırır. Sonra onun o ayetin nereye konacağını ifade eder. Çünkü Kur'an-ı Kerim toptan elimizdeki bulunmuş mushaf haliyle gelmedi. Parça parça geldi. Bazen en son gelen ayetlerden birisi Kur'an'ın baş tarafına konabildi. Mesela Maide suresindeki bir ayet ki Kur'an'ın baş taraflarındadır. En son inen ayetlerden olabilir. Peygamberimiz derdi ki bu ayeti filan surenin filan ayetleri arasına koyun, yazın şeklinde. Bu şekilde hem yazdırırdı hem ezberlerlerdi. Hafız sahabiler var onlarca, yüzlerce daha sonraları. Ve bunlar aynı zamanda namazlarda okunurdu. Sürekli onlarca, yüzlerce musaflar halinde yazılır sayfelere. Tabi bu iki kapak arasında, elimizdeki musafın iki kapak arasına getirilmesi, o şekilde tanzim edilmesi, kapak haline getirilmesi Ebu Bekir Efendimiz zamanındadır. Ama bütün sahabeler bilirler ki birinci sure Fatiha'dır ve şu kadar ayettir. İkinci sure Bakara suresidir, şu kadar ayettir. Hep bütün sahabeler bunu bilirler. Bunda bir problem yok. Dolayısıyla Peygamberimiz bu vahiylerin ümmeti Muhammed'e, insanlığa tebliğinde sadece bir vasıtadır. Müdahalesi yoktur. Hem manasıyla hem lafzıyla. Burada Peygamberimizin hiçbir müdahalesi yok. Nasıl gelir? Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye Allah göndermiştir. Peygamberimiz de Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye onlara vahiy okumuştur. Geldiği şekliyle. Bir de diyor ahadisi kutsiye, kutsi hadisler deniyor buna. Peygamberimiz bu hadisleri aslında ayet değildir. Onun için kutsi hadis deniyor. Niye kutsi deniyor? Hadisin başına niye kutsi ifadesi getirilmiş? Bu şundan dolayı. Yani Peygamber Efendimiz Allah'a nispet ederek bunu aktarır bize. Allah Celle Celaluhu bana dedi ki diyerek ayetlerin dışında ama. Kur'an ayetlerinin dışında, Kur'an ayetleri olmaksızın Allah'tan bize doğrudan haber verdiği Allah'a nispet ederek. Mesela sahabiler der ki işte Peygamberimiz Allah'a nispet ederek demişti ki diyerek bu tür aktarılan hadislere de kutsi hadis diyoruz. Bunlar da doğrudan Allah tarafından bildirildiği şekliyle Peygamberimiz bize bildiriyor. Bu vahyin birinci kısmına açık vahiy, sarih vahiy diyor. Buna alimlerimiz. Burada bize Bediüzzaman Hazretleri bu an okuduğumuz yerlerde hadis usulü dersi veriyor. Hadis usulü dersi. Yani Peygamber Efendimiz tavırlarıyla, davranışlarıyla, ibadetleriyle, Kur'an dışındaki hayatıyla, sözleriyle, hal ve hareketleriyle neye dayanarak bize bunları gösteriyor? Onun esasını bize bildiriyor. İkinci kısım vahyi zımnidir. Şu kısmın mücmel ve hulasası vahye ve ilhama istinad eder. Fakat tafsilatı ve tasviratı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama aittir. Bu önemli bir ifade. Bazen Peygamberimiz o günün Arap toplumunun, Arabistan Yarımadası'nın anlayışına, idrakine uygun konuşuyor Peygamberimiz. Örnekleri verirken, detaylandırırken, misaller verirken, mesela der ki, mesela bir tane örnek vereyim. Der ki, benimle sizin misaliniz neye benzer bilir misiniz? Peygamberimiz Allah'ın peygamberimize verdiği risalet görevini onlara bir örnekle anlatıyor. Neye benzer ya Resulallah? Hani ateşin etrafında sinekler, böyle kelebekler pervane gibi dolaşırlar. Halbuki bilmezler biraz sonra ateşine düşecekler, yanacaklar cayır cayır. Güya kendilerinin iyi bir şey etrafında döndüklerini zannediyorlar. Ben de diyor cehennemin etrafında dönen sizleri tabiri caizse belinizden yakalamış sizi kurtarmaya çalışıyorum. O kelebekler gibi sizler ateş etrafında dönüyorsunuz. Düşeceksiniz. Ben sizi korumak, kurtarmak için belinizden yakalamışım, çekiyorum. Çünkü bir insanın en sağlam yeri belidir değil mi? Tuttun mu belinden artık elinden kurtulmaz o. Peygamberimiz onun için bel tabirini şahit. Belinizden yakalamışım diyor, sizi kurtarmaya çalışır. Bakın, toplumda bilinen bir olayı örnek vererek Peygamberimiz onlara kendisinin insanlığa gönderilişini anlatıyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hak ya vahiy ile ya ilham ile değişik yollarla Allah-u Teala Peygamberimize manayı bildiriyor. Peygamberimiz o manayı toplumun anlayacağı şekilde tafsilatla açıklayarak bildiriyor. İşte Peygamber Efendimizin bunu niçin anlattığını, hangi maksatla bildirdiğini anlamayan bazı insanlar olur ki hadise ilişebilirler. Ya bu hadis zayıf olabilir, baksana bu nasıl bir ifade filan diyerek. Halbuki Peygamberimiz o sözü niçin söyledi, hangi makamda söyledi, kime söyledi, ne için söyledi filan onlar bilinse toplumun anlayışı, idrak durumu vesaire. Hazreti Ali radıyallahu anh bir gün diyor Bedevi Arap çöllerinden bir heyet geldi. Fakat diyor o heyetle Peygamberimiz öyle şeyler konuşuyor ki biz hiç anlamıyoruz. Hazreti Ali diyor. Demiş ya Resulallah senin konuştuğun bazı kelimeler var biz hiç anlamıyoruz. Ama o gelen kabile anlıyor. O kabilenin anlayacağı dilden konuşuyor Peygamberimiz. Biz de diyor senin gibi Arabız. Fakat diyor senin konuştuklarımızı hiç bilmiyoruz, duymadık. Peygamberimiz diyor ki beni Allah terbiye etti diyor. Beni Allah terbiye etti, edeplendirdi ve edebimi çok güzel yaptı. Ya Üstad Hazretler bunu Sünnet-i Seniye Risalesi'nde bu hadisi bize aktarıyor. Sünnet-i Seniye Risalesi'nde. Yani sünnete uyma bölümünde. Peygamber Efendimiz Allah'ın terbiyesinde, Allah'ın murakabesinde. Ve diyor benim edebimi ne güzel tedip etti diyor Allah beni. Bu işte bak konuşmasında bile tezahür ediyor yani. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin ağzından çıkan her şey, hayatından dökülen her şey Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olabilecek en güzel haldir. Kulların Allah'ın huzurunda yapmasına en münasip hal Peygamberimizin o şeklidir, o ifadesidir. Bunu bilmek lazım. Peygamberimiz tafsilatı ve tasviratı yani bazı şeyler örneklerle açıklama, detaylandırma konularını Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a aittir. O vahiyden gelen mücmel hadiseyi tafsil ve tasvirde Zat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam bazen yine ilhama, bu da önemli. Demek ki Allah'tan aldığı bir manayı vahiyle veya ilhamla aldığı bir manayı açıklarken yine Peygamberimiz bunların bir kısmını ilhama dayanarak Allah'ın bildirmesine ya vahye istinad ederek yine açıklıyor, beyan ediyor. Veyahut kendi ferasetiyle beyan eder. Evet. Kur'an-ı Kerim'de dikkatini çekmiştir belki. Ben de Üstad Hazretleri'nin ifadesinden sonra dikkatimi çekti. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bildirilen peygamberlerin mucizelerine uyma konusunda şöyle bir örnek verir Üstad Hazretleri. Allah Kur'an-ı Kerim'de peygamberlere mutlak itaati emreder. Evet. ama herhangi bir sınır getirmez. Yani şu konularda uyun da şu konularda uymayın diye bir sınır koymaz. Doğru mu? Yani Resul'e itaat edin. Peygamberlerde sizin için örnekler vardır. Peygamberlere iman ettik deyin diyor. Peki burada peygamberlerin şu kısmına uyun da şu kısmına uymayın diye bir ayrım var mı? Mutlak itaat emrediyor diyor. Öyleyse bu gösterir ki diyor, onların gösterdikleri mucizelerin de taklidini emrediyor Allah bize. Enteresan. Onların gösterdiği mucizeleri de taklit etmek insanlar için bir yol gösteriyor Allah. Madem ki Allah peygamberlerin mucizelerini Kur'an'da bize anlatıyor, evet, o zaman Müslümanlar o peygamberlerin gösterdiği mucizelere ulaşmak için maddi manevi çalışmak durumundalar. Şimdi aynı konuyu buraya tatbik edebiliriz. Şimdi burada Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Peygamber Efendimiz'e ve diğer peygamberlere itaat etmeyi hasreten peygamberimize itaat etmeyi emrederken bir sınır, bir kayıt, şu konuda itaat edin, şu konuda itaat etmeyin diye bir ayrım var mı? Yok. Öyleyse peygamberimizin her şeyi bizim için örnek olabilir. Her şeyi. Ama farzı vardır, vacibi vardır, nafilesi vardır, adabı vardır, ayrı konu. Yani mesela diyelim uyku adabına uymanın sevabı olmakla beraber o adaba uymayan bir insan günah işlemiş olmaz. Değil mi? Mesela nafile namazları kılmak büyük sevaptır. Kılmayan peygamberimizin şefaatinden mahrum olma riski varsa da kılmamak haram değil, günah değil. Mesela. Ama her konuda Peygamber Efendimiz örnektir. Çünkü Allah bize itaat etme konusunda bir sınır, bir kayıt koymamış. Hatta belki bir defa daha söyledim. Abdullah İbni Amr Hazretleri, Abdullah İbni Amr Hazretleri, o demiş, ben Peygamberimizden diyor her şeyi duyduğum yazıyordum. Bana dediler ki, ya Abdullah sen Peygamberimizden duyduğun her şeyi yazıyorsun ama o da bir insandır. Zaman zaman kızar, öfkelenir. Her şeyi yazmak sakıncalı değil mi? Çünkü biliyorlar onlar, Peygamberimizden aktarılan her şey ümmeti Muhammed'e aktarılacak ya. O da diyor, ben de Peygamberimize sordum, ya Resulallah böyle böyle yapıyordum. Böyle böyle dediler. Herkesin gözleri ve kulakları Peygamberimizde. He, bu da enteresan bir tabir. Ben de hadislerde gördüm. Bazı sahabeler derler ki, Peygamberimizden iki gözümle gördüm, iki kulağımla işittim. Enteresan tabirler ya. Yani diyor, hiç şüphe yok, aman ha. Aynen böyle gördüm, duydum diye. Böyle ifadeler kullanırlar. Gözlerini ve kulaklarını dikmişler Peygamberimize, ne diyecek? Peygamberimizin mübarek ağızlarından dökülen cümle şöyle. Yaz. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki buradan haktan başka bir şey çıkmaz. Evet. Peygamberimiz öyle diyor. Vahiy alan beşer. İlhama dayanarak açıklayan beşer. Ya en hafifiyle peygamber ferasetiyle açıklayan beşer. Peygamber ferasetiyle. Abi, onun için ne dedi? Allah Allah. Ferasetiyle beyan eder. Ve kendi içtihadıyla yaptığı tafsilat ve tasvirati ya vazife-i risalet noktasında ulvi kuvve-i kutsiye ile beyan eder veyahut örf ve adet ve efkar-ı amme seviyesine göre beşeriyeti noktasında beyan eder. Bazı açıklamalarında Peygamberimiz toplumun anlayışına uygun olarak anlatır. Yani bu toplum bu hakikati nasıl anlar? Mesela diyelim bir yere gittiniz, tevbeyi anlatacaksınız. Tevbe. Allah yapılan tevbeleri bağışlar. Günahları affeder. Hatta siler. İşte bir kişi anlatıyorsun fakat karşınızdaki insan bilgisayar uzmanı. Diyorsunuz ki, yani format atarsanız diyorsunuz. Ha, bilgisayarı bilenler bilir. Ne demek format atmak? Bilgisayarın bütün her şeyini silip yeniden yüklemek değil mi? Eski şeyler hepsi siliniyor. Zararlı şeyler, işte virüsler, ne varsa yanlış hatalı yazımlar hepsi gidiyor, yeniden yazıyorsunuz. Şimdi bu adama siz bu şekilde bir örnek verdiniz. Oldu mu? Peygamber Efendimiz de elbette bulunduğu toplumun içerisinde o insanların nasıl anlaması uygunsa o üslubu kullanarak onlara bunu anlatıyor. Şimdi biz bunun farkında değilsek ya da bazıları bunu bilmiyorlarsa, hadise ilişirlerse olur mu? Onun için Peygamber Efendimizin o ifadesini anlayamadığımız manasına gelir. Eğer biz yanlış yorumluyorsak, hatta sözlerde ileride inşallah orada okuyacağız, niyetimizde var. Bu dersimizde değil de başka bir derslerde. Diyor ki Peygamber Efendimiz'den nakledilen hadisi şerife güzelce anlaşılmadığından, ifadeye bak, güzelce anlaşılmadığından. Demek ki hadisler güzel anlaşılmazsa Allah korusun. İyi niyetliyse hadise zayıf diyecek. Ya da hadis uydurma diyecek. Kötü niyetliyse peygamberimize laf uzatacak. Allah korusun, laf atacak. Ya baksana filan. Böyle şey mi olur filan gibi, Allah korusun, değil mi ya? Onun için peygamberimizden nakledilen hadisler güzelce anlaşılması için bizlerin dinimizi iyi öğrenmesi gerekiyor. Evet. Biz sorumluyuz, vazifeliyiz. Veda haccında peygamberimiz 120 bin kadar sahabiye veda haccında tebliğde bulunuyor. Anlatıyor. Ey Nas, ey Nas, ey Nas diye uzun uzun konuşuyor. Diyor ki benim bu dediklerime şahit olanlar burada olmayanlara ulaştırsın. Dikkat edin. Şimdi bu söz buradaki Müslümanlara, bizlere aynı emir var mı? Var. Niye diyor? Devam ediyor Peygamberimiz. Umulur ki kendisine bu sözü aktarılan kişi aktarandan daha anlayışlı olabilir. Yani sizin benim sözlerimden anlamadığınız, çıkaramadığınız ince manaların bir kısmını belki sizin aktaracağınız insanlardan istikbalde yeni yeni anlayışları çıkaracak insanlar olabilir. Ya bazen geçmişte Peygamber Efendimiz'in verdiği bir mucizeyi, bir haberi zayıf telakki eden bazı alimler çıkmış. Bugün biz ona mucize diyoruz. Mucize. Heya. Peygamberimiz diyor, istikbalde diyor kişinin kamçısının ucu konuşacak diyor. Kamçısının ucu konuşacak. Antenlere ne kadar işaret ediyor değil mi? Antenlere, tellere, telefonlara, telgraflara, o uzaydaki uzay şeylere, uzay mekiklerine. Allah Allah. Şimdi nasıl? Ayakkabısının topuğu konuşacak diyor. Bilmiyorum ki istikbalde acaba topuklara, hani vücudumuza zarar olmasın diye topuklara konacak bir şeyle mi haberleşeceğiz? Olabilir. Evet. Belki de eskiden birçok kişinin ya böyle bir söz olur mu olmaz mı diye şüpheyle baktığı bir olay, bugün mucize. Peygamberimizin gelecekten haber vermesini bildiren bir mucize. Onun için Peygamberimizin konuştuklarını muhakkak bileceğiz ki ya vahye dayanarak, ya ilhama dayanarak, ya ferasetiyle, peygamber ferasetiyle, ya peygamber içtihadıyla, ya da toplumun anlayışına uygun üslupla konuştuğunu ve hayatında sergilediği her şeyi eğer Allah tarafından bir düzeltme, tashih etme söz konusu olmadıysa onun Allah'ın onayı anlamına geldiğini her Müslüman bilmesi gerekir. Elhamdülillah. Ne kadar güzel. Maşallah. Evet. İşte her hadiste bütün tafsilatına vahyi mahz noktasıyla bakılmaz. Beşeriyetin muktezası olan efkar ve muamelatında risaletin ulvi asarı aranılmaz. Bir gün sahabelerden bir tanesi gelmiş, bir ayeti kerime nazil olmuştu o günlerde. Ayeti kerime Ramazan'da gece sahur ne zamana kadar devam ettiğini bildiren ifadeler geçiyor. Yani siyah iplik beyaz iplikten ayrılıncaya kadar diye bir ifade geçiyor. Yiyiniz içiniz diye. O gün sahabe efendimiz de bir tanesi Eline bir siyah iplik, bir de kırmızı iplik, şey beyaz iplik almış. Onlara bakarak o vakte kadar yemiş. Sahuru yapmış. Sabahleyin de peygamberimize yaptığı metodun doğru olup olmadığını sormuş. Peygamberimiz buyurmuş ki, ey yastığı kocaman. Yani yastığı kocaman ne demek? Yani yastığı kocaman da kafası da kocaman. Yani anlayışı az anlamında. Hani bizde altta kullanıyor koca kafalı anlamında böyle şey. Bir tabir. Peygamberimiz sahabesine, arkadaşına latife yapıyor. Ondan diyor kasıt o değildir diyor. Siyah iplikten maksat gece karanlığıdır. Beyaz iplikten maksat da gündüz aydınlığıdır. Yani şafak atıncaya kadar yiyip içiniz demektir. Ha. Peygamberimizin böyle latifeleri de var. Elbette o günün anlayışında, o günün insanların efkar-ı ammede, toplumda uygulanan konuşma türlerini, çeşitlerini, örneklemeleri elbette Peygamberimiz onlara yapacak değil mi? Bunlar yapmış ki, ha biz de demek ki dinimize aykırı olmayan bazı atasözlerini, darb meseleleri, örneklemeleri, değil mi? Deyimleri kullanabiliriz. Adam birisi bakıyorsunuz hiç alakasız bir şey söylüyor. Dam başında saksağın diyorsun. Ne yani? Damda saksağın mı var? Yok kardeşim, damda saksağın arama. Yani hiç alakası yok demektir bu söz. Doğru mu? Hepimiz anlarız. Şimdi siz bunu tercüme etseniz belki bir İngiliz damda saksan arayacaktır. E şimdi Arapçanın inceliklerine vakıf olmayan bir Müslüman ya da bir yabancı Peygamberimizin o gün insanların anlayacağı şekilde konuştuğu bir üslubu yanlış telakki edebilir. Zamanla yanlış anlamaya sebep olabilir. Bunların bilinmesi lazım. Madem bazı hadiseler mücmel olarak mutlak bir surette ona vahyen gelir, o da kendi ferasetiyle ve tearruf-ı umumi cihetiyle tasvir eder. Yani toplumun anlayışına uygun, genel anlayışa uygun. Çünkü maksat hakikatlerin anlaşılmasıdır, değil mi? Ha, toplumda Peygamberimizin anlatacağı şey nasıl daha güzel anlaşılacaksa elbette o örneklemelerle Peygamberimiz konuyu anlatacaktır. Şu tasvirdeki müteşabihata ve müşkilata bazen tefsir lazım geliyor. Hatta tabir lazım geliyor. Çok güzel bir şey bir yerde daha diyor Üstad Hazretleri. Eğer diyor anlamakta zorlandığın bir hadisle karşılaşırsan bize bir örnek veriyor. Tabiri caizse bir ölçü veriyor. Deyin ki itiraz etmek yerine, inkar etmek yerine vardır bir tabiri, vardır bir tevili deyin. Ben anlamıyorsam da mutlaka bunun bir izahı vardır deyin. Ne kadar güzel değil mi? Ya, çok önemli. Yani Peygamberimizden gelen hadisleri hemen birden bazen duyuyorum mesela. Hakikaten dindar, dini de aşağı yukarı bilen bir insan. Az çok bilgisi de var ayet hadis. Bakıyorsunuz yok canım böyle bir şey Peygamberimiz söylemez. Diyor hemen bir de. E niye ama niye söylemesin? Delilin ne? E belki senin bilmediğin, belki de anlamadığın manalar taşıyan bir ifade değil mi yani? Dolayısıyla biz hemen Peygamberimizden nakledilen bir rivayeti reddetmek, şüpheyle karşılamak yerine bir bakalım, bir araştıralım. Bakalım önce bu hadis midir? Ha hadismiş, öğrendik. Ha öyleyse vardır bunun bir tabiri, vardır bunun bir tevili. Ben anlamıyorsam da mutlaka bunun uzmanları biliyordur. Kitaplarımız açıklanmıştır. Araştırır, öğreniriz diyerek önce imanımızı kurtaracağız. Sonra bir Müslüman olarak onu öğreneceğiz ve aklımıza gelecek herhangi bir vesveseye karşı siperimizi alacağız. Bu konuda bize sorulacak suallere karşı da Peygamberimizin bir ümmeti olarak onu açıklamasını yapacağız inşallah. Örnek veriyor. Çünkü bazı hakikatler var ki temsil ile fehme takrib edilir. Nasıl ki bir vakit huzur nebevide derince bir gürültü işitildi. Bunu bazen soruyorlar bu gürültü niye işitildi diye. Üstadımız bunun cevabını kendisi söylüyor. Şeyde sözlerde. Allah bu sözü işittirmiş, bu sesi işittirmiş. Demek ki Allah sahabe efendilerimize ve sahabeden sonra kıyamete kadar gelecek ümmeti Muhammed'e ve insanlığa bir konuyu peygamberi vasıtasıyla işitilmesine peygamberimizin mucizesi oluyor bu. Ve yine işitilen bu sesin ne manaya geldiğini peygamberimiz vasıtasıyla anlaşılmasına vesile kılıyor. ve bir hakikatin ortaya çıkmasını sağlıyor Allah lütfuyla. Olay şu. Bir ses işitildi. Peygamberimiz diyor ki şu gürültü 70 senedir yuvarlanıp şimdi cehennemin dibine düşmüş bir taşın gürültüsüdür. Onu dinledik. Evet. Demek ki bir taş 70 senede cehennemin dibine düşüyormuş. 70 sene düşen bir taşın ne kadar zamanda düşerse demek ki cehennemin derinliği bu kadarmış filan. Artık başlıyoruz yorum yapmaya. Hadisi duyuyor ya böyle. Meğer öyle değilmiş. Ya neymiş? Bir saat sonra cevap geldi ki, yani bir müddet zaman sonra, bu Risale-i Nur'da geçen bu saat tabiri 60 dakika anlamında değil. Bir zaman dilimi, bir müddet sonra demektir. 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika. Şöyle bir müddet zaman geçtikten sonra cevap geldi ki 70 yaşına giren meşhur münafık ölüp cehenneme gitti. Kaç yaşında? 70 yaşında. Ne olmuş? Vefat etmiş. Aslında o 70 yıldır cehenneme düşüyormuş. Onun düşün haber vermiş. Taşın değil. Cehennemin derinliğini de haber vermemiş. Bak anlaşıldı ki hayatını küfürle geçen, nifakla geçiren bir kişinin vefatını ve cehenneme gittiğini, yani diyor Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselamın beliğ bir temsil ile beyan ettiği hadisenin tevilini gösterdi. Ya. Yıllar önce fakültede talebeydim herhalde. Ziraat fakültesinde olan bir öğrenci ziraat fakültesinde okuyor. Sonra konuşmalarından anladım. Bizim fakültemize gelmiş, bizim fakültenin öğrencilerine hadis dersi veriyor. La ilahe illallah dedim. Ahir zaman alametlerinden birisi. Ama ne? Mut'a nikahının helal olduğunu, yani geçici nikahın helal olduğunu söylüyor. Yani örnekliyorum ki anlaşılsın diye. Çünkü diyor, kaynak da verir. Bakın diyor arkadaşlar diyor. Siz ilahiyatçısınız, anlarsınız. Bu hadis kitabı mı? Evet diyor hadis kitabı. Peki bu kaynak güvenilir mi? Güvenilir diyor arkadaşlar da. Bak burada geçiyor. Allah bize Mut'a'ya izin verdi diye sahabelerden naklediyor. Ben de o zaman tevafuk Taç kitabını okuyoruz, Taç hadis kitabını okuyoruz. Orada ben bu konular okumuştum. Kardeşlerle beraber hadis okuyorduk. Ben dedim ki, evet dedim arkadaşımızın, hemen müdahale ettim. Arkadaşımın dediği doğru. Gerçekten Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bazı savaşlarda buna izin vermiş. Fakat hemen devamında şöyle bir hadis daha vardı. Herhalde arkadaşımızın gözünden kaçmış dedim. Ben hatırlatıvereyim. Dikkat ediniz. Daha önce size Mut'a'ya izin vermiştim. Ama bundan sonra kıyamete kadar Mut'a haram kılındı diyor Peygamberimiz. Belki kardeşimiz dikkatinden kaçmıştır dedim. O kardeşimiz usulca kalktı ve gitti. Dolayısıyla dinimizin hasreten Kur'an ve hadislerde geçen hükümlerin, ayetlerin ve hadislerin bize haber verdiği şeyleri hemen birden onun sağını, solunu, altını, üstünü, diğer ayetlerle, hadislerle münasebetini bilmeden hemen hüküm vermek veya inkar etmek veya bir karar vermek noktasına gidilmemesi lazım. Allah korusun, farkına varmadan ya Allah'a bir iftiraya, Allah korusun değil mi? Ayetlerle ilgili ya Peygamberimize bir iftira, hadislerle ilgili söz konusu olabilir. Bu aynı durum müştehit imamlarının içinde geçerli. Bakıyorsun mesela birisi çıkıyor, üstadla ilgili bir şey söylüyor. Sonra da bakıyor ki yanlış söylemiş. Yazık, günah yani. Veya İmam-ı Azam'la ilgili bir şey söylüyor. Sonra bakıyor yanlış söylemiş. Tabii kişinin yanlışını anlaması güzel bir fazilettir. Ama biz o durumlara düşmeyelim inşallah. Evet. Üçüncü esas. Naklolunan haberler eğer tevatür suretinde olsa kat'idir. Tevatür iki kısımdır. Biri, biliyorsunuz halk arasında tevatür edilir ki, yani şaiya. Böyle bir şaiya var, böyle bir söylenti var. Değil mi? Ben enteresan, köyümde duydum. Hocam bir tevatür duydum, doğru mu? Şaşırdım. Hani biz de bunu şeyde biliyoruz, böyle hadis ilminde bir ıslahtır bu tevatür. Hayırdır dedim, hadis mi rivayet edecektin? Ne hadis hocam dedi. Ne tevatür, şaiya, söylenti adındaymış. O anlamdaki tevatür değil bu. Söylenti anlamındaki tevatür değil. Yani mütevatir, tevatür demek şu demekmiş. sarih tevatür, yani yakini ifade eden, yalan ihtimali olmayan kuvvetli haber demektir. Yani Peygamberimizden gelen bazı haberler vardır ki Allah korusun onda şüpheye düşmek kişiyi dinden çıkar. Allah korusun. E ne haddime ya? Niye ya? Ya bir kardeşimiz geçenlerde doktora gitti. Abi dedi dişlerimi söktürmem lazımmış. Niye? E, doktor ne dedi? E, doktor dedi dişlerini söktürüyor ya. Biri geliyor diyor ki böbreklerimi aldırmam lazımmış birini. Niye? Doktor ne dedi? Ya bir doktorun sözüne itimat ediyoruz. Tabii edilecek yani. Edilmesin demiyoruz da. Yanlış anlaşılmasın. Ya doktor dedi diye böbreklerimizi aldırıyoruz. Ya Peygamberimizden gelen bir haber İmam-ı Azam demişse, Bukhari Hazretleri demişse, Ebu Hurey Hazretleri ben gördüm demişse, ya bunda şüphe edilir mi ya? Allah Allah. Sizin diyor, ashabımın diyor hafife almayın, onların diyor aleyhinde konuşmayın, dedikodu yapmayın diyor Peygamberimiz. Sizden biri diyor Uhud dağı kadar altını olsa, sadaka olarak verse diyor, sahabelerin diyor birisinin bir avuç verdiği sadakaya denk gelmez. Başka bir hadiste onun diyor verdiği bir hurmaya denk gelmez. Dikkat etmek lazım canım. Sahabe bu. Allah diyor onlardan razı olduğunu. Radiyallahu anhum diyor değil mi? Lekad radiyallahu anil mü'minne iz yubayyunuke diyerek Allah onlara razı olduğunu söylüyor. Birisi demişti sahabe efendilerimizle ilgili. Yani diyor Allah evet razı olduğunu söyler ama diyor sonradan diyor yoldan dönmüş olamazlar mı? Kur'an-ı Kerim indikten sonra ya. Dedim bu iki ihtimal var dedim burada. Bir, ya diyeceksin ki Allah geleceği bilmiyordu haşa. Bunlar istikbalde haşa yoldan çıkacağını bilmiyordu. Tahminen haşa böyle dedi. Ki bunu hiçbir Müslüman demez. Ya da diyeceksin ki Allah geçmişi, hali ve geleceği bilir. Öyle konuşur. Ben yalancıyım. Diyeceksin dedim. Başka ikinci, üçüncü ihtimal var mı? Öyle şey mi olur ya? İnsan mantıklı olur, akıllı olur ya. Yani dolayısıyla Peygamberimizden bir şeyi duyduk demesi artık ondan şüphe edilir mi canım? Buhari Hazretlerinde bir hadisi gördün mü? Müslim'de bir hadisi gördün mü? Peygamberimizden duymuşsun gibi diyor Üstad Hazretleri. Peygamberimizden duymuşsun gibidir. Tabii canım. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'den gelen hadisleri ya sarih mütevatir ya da manevi mütevatir. Manevi mütevatir iki kısımdır. Bunlar önemli söyleyeyim. Bilinmesi lazım yani bunların hadis usulü açısından. Biri sükuti yani sükut ile kabul gösterilmiş. Susmakla. Mesela bir cemaat içinde bir adam o cemaatin nazar altında bir hadise haber verse cemaat onu tekzip etmezse sükut ile mukabel etse kabul etmiş gibi olur. Mesela yarın bir markete gittiniz. Orada baktınız sizinle beraber 3-4 kişi daha var bu derste bulunanlardan. Onların yanında diyorsunuz ki akşam bir sohbete gitmiştik falan yere burayı anlatarak. Orada ders okunurken şöyle bir şey oldu dedi birisi. 3 tane de kişi orada. O üçü de sustu, seslenmedi. Kaç kişi söylemiş olur bunu? 4 kişi söylemiş olur. Oldu mu? Şimdi sahabeden biri diyor ki biz diyor filan seferdeyken, filan yerdeyken, şu olaydayken peygamberimiz böyle yapmıştı diyor. Yanında da sahabelerden birçoğu var. Onlar da sessiz kalıyorlar. Bunu kaç kişi söylemiş oluyor? Kaç kişi varsa. Onun için buna manevi mütevatir diyor. Allah Allah. Çok muhteşem bir ifade yani. Ya. Onun için ya kardeşim bir sahabe söylemiş falan demeyin yani öyle. Öyle şey mi olur canım? Bir sahabe de söylesek yine olur da. Ama öyle değil yani. Ne kadar sahabeler onları öyle bir haşa o sahabe peygamberimiz yapmadığı bir şey yaptı diye aktarsa olmayan bir şey olmuş gibi bildirse haşa o sahabeler onun yanlış ve hatalı olduğunu bile bile susar mı? Zaten o söylemez de farz da söylese farz muhal diğerleri susar mı? Mümkün mü canım? Allah Allah. Bir şey duydum da, okudum, Buhari Hazretlerinden naklediyorlar. İmam Buhari birisinde bir hadis olduğunu duymuş, almaya gitmiş. Bakmış ki çift sürer hayvanı kandırıyor böyle. Torbayı tutuyor, hayvan veya yeşilliği tutuyor, hayvan yürüsün çift sürerken diye. Demiş, hayvanı kandıran bir şey kimseden ben demiş hadis almam. Beni rahat kandırır demiş. Gündelik hayatta yalan söyleyen bir adama yalancı derler. Ondan hadis alınmaz. Ayakta yemek yiyen şahitliğini kabul etmemişler ya. Çok enteresan. Abi biz bazı şeyleri, yani hakkınızı helal edin. Kendim örnek vererek söyleyeyim. Bazı şeyleri kendimizi kıyas ederek değerlendiriyoruz. Ben olsam ha diyerek onu kendimizin yerine koyuyoruz. Öyle değil ki. Niye kıyası bin nefs yapıyorsun yani? Kendimize göre değerlendiriyoruz. Onun için başkası hakkındaki suizanlarımız aslında bizim iç dünyamızın hastalıklarının sızıntılarıdır. Biliyorsunuz küpte ne varsa dışına o sızar. Doğru mu? Küpük içindekinden dışına sızar. Küpte olmayan bir şey dışına sızar mı? Adamda itimatsızlık, güvensizlik, suizan, iftira, yalan sızıyorsa biraz da aslında konuşurken dikkatli olmak lazım yani. Kendimizi ele veriyoruz yani. Tabii birisinin gıybetini yapan bir adam demek istiyor ki senin de gıybetini yaparım ha. Bak nasıl başkasınınkini gelip sana anlatıyorsa seninkini de başkasına anlatırım ha demek istiyor. Gıybet etmekle sana birisini. Evet. Dolayısıyla sahabe efendilerimizi kendimizi düşünerek kendimizi onlara kıyas etmek haksızlıktır yani. Evet. Ya Resulallah müsaade et, babamı ben öldüreyim diyor ya. Sahabe. Müsaade et, oğlum ben öldüreyim diyor. Sahabe. Savaşa girişmişler. Ben öldüreyim diyor. Evet, böyle sahabeler yani. Mümkün mü yani peygamber adına? Bir cemaat içinde bir adam, evet, hususan haber verdiği hadisede cemaat onunla alakadar olsa hem tenkide müheyya ve hatayı kabul etmez ve yalanı çok çirkin görür bir cemaat olsa, bir de hele hele bu peygamberimiz adına söylenen bir söz olsa nasıl? Mümkün mü susmaları bir hata olsa? Ya. Evet. Elbette onun sükutu, yani susması, suskun kalması, o hadisenin vukuuna kuvvetli delalet eder. İkinci kısım tevatür manevi şudur ki, bir hadisenin vukuuna, mesela bir kıyı tam 200 adamı tok etmiş denilse, fakat onu haber verenler ayrı ayrı suret haber veriyor. Biri bir çeşit, biri başka bir surette, diğeri başka bir şekilde beyan eder. Fakat umumen aynı hadisenin vukuuna müttefiktirler. Ben geçen bunu yaşadım aynısını. Yola çıkmıştık. Yolda bir kaza olmuş. Dedi ki birisi bir kamyon köprüye çarpmış dedi. Allah Allah. Biri geldi köprü yıkılmış dedi. Allah Allah. Bak dikkat edin. Aynen yaşadım yani. Ve subhanallah. İki tane haber aldık. Doğruymuş mu? İkisi de doğruymuş. Hakikaten kamyon köprüye çarpmış, köprü yıkılmış. Bak şimdi peygamberimizden duyulan olay bir sahabi bir tarafını anlatıyor. Bir sahabi başka bir başka veya bir olay birkaç kere vuku bulmuş. Bir başka savaşta, bir başka olayda, bir başka yerde ya bunların hepsi birleşince neden haber veriyor? Kardeşim bir kaza var. Bu kesin. Doğru mu? Şimdi peygamberimizden de diyor 200 kişiydik tok olduk ayrıldık. Bir başka diyor 100 kişi tok olduk. Çok farklı rivayetler de gelse bir gerçekten haber veriyor. Nedir o? Peygamberimizin hürmetine Allah az bir gıdayı bereketlendirmiş, yüzlerce insan doymuş bitirememiş. Bu kesin mi? Sayısı az olur, çok olur fark etmez. Ne kadar güzel değil mi? Ya biz yaşıyoruz ya. Ya. Maşallah. Ben öyle anlıyorum ki dinimizi tam bilmiyoruz. Ve ya Müslümanlar bile Allah korusun peygamberimizden nakledilen rivayetlerde şüpheye düşebiliyorlar Allah korusun. Vesveseye düşebiliyorlar. Hatta bir kısım ibadetleri Yani ne bilirim diyor adam. Allah Allah, hayret ediyorum. Ne bileyim peygamberimizden bu gelmiş. La ilahe illallah. Allah Allah. İnsan böyle vesvese eder mi ya? Şüpheye düşer mi ya? Allah Allah. Evet. Fakat onu haber verenler ayrı ayrı surette haber veriyor. Biri bir çeşit, biri başka bir surette, diğeri başka bir şekilde beyan eder. Fakat umumen aynı hadisenin vukuuna müttefiktirler. İşte mutlak hadisenin vuku mütevatiri bil manadır. Kat'idir. Böyle bir olay vardır. Kesindir. Şekli, sureti, mahiyeti ne olursa olsun. Böyle bir olay kesin olmuştur. İhtilaf-ı suret zarar vermez. Hem bazen olur ki haber vahid bazı şerait dahilinde tevatür gibi kat'iyeti ifade eder. Hem bazen olur ki haber vahid harice marilerle kat'iyeti ifade eder. Onun için sağlam ravilerden bize ulaşan, yani Buhari, Müslim gibi zatların kitaplara koyuncaya kadar, o zamana kadar sağlam bir şekilde gelmiş, kitaplara girmiş olan bir hadis, bir tek yolla da gelse dinimizde delildir. Onunla amel edilir. Bir ibadeti emrediyorsa yerine getirilir. Bir yasağı eğer bize bildiriyorsa ondan sakınılır. İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan bize naklolunan mucizatı ve delail nübüvveti, tabi bu 19. mektupta Peygamberimizin mucizelerinden ve peygamberlik delillerinden, ahir zamanda gelecek olaylardan anlatacağı için sakın benim bu anlatacaklarıma bir şüpheniz olmasın. Konunun özeti budur diye bir giriş yapıyor. Bu her şey için geçerlidir. İbadetler için geçerlidir, yasaklar için geçerlidir, mekruhlar için geçerlidir, sünnetler için geçerlidir ve hakeza. Hepsi için biz bunu örnek alabiliriz. Evet. Delal-i nübüvveti kısma azam tevatür iledir. Ya sarihi, ya manevi, ya sükuti ve bir kısmı çenden haber vahid iledir. Fakat öyle şerait dahilinde nekkad-ı muhaddisin nazarında kabule şayan olduktan sonra tevatür gibi katiyeti ifade etmek lazım gelir. Evet. Muhaddisinin muhakkikininden el-hafız tabir ettikleri zatlar. Hafız deyince bizde genelde Kur'an hafız akla gelir. Halbuki hadis hafızı da vardır. Kaç hadis biliyorlarmış onlar. Merak ettiniz mi? Bak söyleyeyim. Üstadımız diyor ki la kal 100.000 hadisi hıfzına almış. Kaç kişi olabilir bunlar? Birkaç kişi. Hayır. Binler muhakkik muhaddisler. Buhari Hazretlerini 10 kişi imtihan edeceklermiş. Demişler ya biz Buhari'yi bir imtihan edelim. Bakalım gerçekten bu hadislerle ilgili şeyi sağlıklı mı? 100 hadisi almışlar. 100 hadisin senetlerini karıştırmışlar. Hepsi. Her biri 10 tanesini karışık olarak ezberlemişler. 10'ar tane. 10 kişi. Demiş ki ya imam ben 10 tane hafız hadis var bende okuyayım demiş. Okumuş 10 tane. Öteki de ben de okuyayım. O da okumuş. Hepsi 100 tane okumuşlar sonra. İmam Buhari demiş ki sizin okuduklarınızın böyle bir hadis yok demiş. Sizin okuduklarınızın doğrusu şudur demiş. Orijinalle 100'ünde okumuş. Tabii öyle haybeden bunlar hafız olmamışlar. Buhari olmamışlar yani. Tabii ya Buhari Hazretleri diyor ben diyor bütün bu şartlara rağmen, o kadar ağır şartlarla hadisler almış, ona rağmen her bir hadisi sahihine koymadan önce iki rekat namaz kılar, peygamberimizden manevi işareti alır, ondan sonra yazarmış. Maddi tedbirleri hepsini alır, sonra manevi olarak da o tedbire başvurur, ondan sonra yazarmış. Tabii canım. Birisine demişler ya sen imam şeylerden birisine böyle hafız muhaddislerden birisine siz nasıl anlıyorsunuz bu rivayetlerin hadistir değildir diye hemen birden demiş. Demiş bu bir meleke. Zarrafa gidince altınla bakır ayırır sen ayırabilir misin? Yok demiş ayıramam. Zarraf demiş ayırır o demiş. Hangisi altın hangisi değil. Hatta bazı uzmanlar ayarını bile fark ederlermiş bakar bakmaz. Elini alırmış şöyle bu şu ayar dermiş. Uzman ya. Biz de öyleyiz demiş. Oldu mu? Tabii canım. Ya. El Hafız tabir ettikleri zatlar lakal 100.000 hadisi hıfzına almış binler muhakkik muhaddisler hem 50 sene sabah namazını işa abdestiyle kılan muttaki muhaddisler. İlim zirvede, tahkik zirvede, araştırma zirvede, tamam. Ama ibadet de zirvede, takva da zirvede, ihlas da zirvede. Ya Allah, enteresan. Yani beden ve ruh gibi. Nasıl beden ne kadar güzel olursa olsun, ruh olmayınca olmuyor. İlim ne kadar çok olursa olsun, takva, ihlas, samimiyet olmazsa olmuyor. Onların ikisi beraber. Hem ilim, malumat, araştırma, tahkik, hem ruh, mana, ihlas, samimiyet, sadakat, takva, ibadet, Allah rızası. Evet. Yatsı namazını diyor. Yatsı namazının abdestiyle 50 sene sabah namazının namazını kılmış. Müttaki muhaddisler ve başta Bukhari ve Müslim olarak kütüb-i sitte hadisiye sahipler olan ilmi hadis dahileri, allameleri tasih ve kabul ettikleri haber vahid oldu mu şimdi? Öyle zatların bu hadistir diye kabul ettikleri bir rivayet, evet, tevatür katiyetinden geri kalmaz. Evet, fenni hadisin muhakkikleri, nekkatları, yani tenkitçileri, araştırmacıları, hadislerin hakkında hüküm verenler, sahihtir, zayıftır, hadistir, değildir diye araştırıp karar verenler, evet, hadis ile hususiyet peyda etmişler ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tarzı ifadesine ve üslub-u alisine ve suret ifadesine ünsiyet edip kesbetmişler ki 100 hadis içinde bir mevzu görse mevzudur der. Hani 100 altının içinde bir bakır görse zarraf ne diyecek? Bu bakır deyip çıkarıp atacak. Onlar da diyor peygamberimizin sözlerine, ifade tarzına, üslubuna, beyanına öyle aşina olmuşlar, öyle alışmışlar. Öyle ülfet peyda etmişler ki dinlerken hemen hissediyorlarmış, seziyorlarmış. Bu mevzudur diye çıkarıyorlar. Evet. Diğer anlattıklarının dışında bunlar. Anlattıklarını zaten yapıyorlar. Bu hadis olmaz ve peygamberin sözü değildir der, reddeder. Zarraf gibi. Hadisin cevherini tanır, başka sözü ona iltibas edemez. Yalnız İbn-i Cevzi gibi bazı muhakkikler tenkitle ifrad edip bazı ehad sahihine mevzu demişler. Fakat her mevzu şeyin manası yanlışır demek değildir. Belki bu söz hadis değildir demektir. Bu arada bazı hadislere mevzu diyen İbn-i Cevzi gibi zatlar da gelmiş. Onlar zaten İslam alimlerinin bir kısmı onların aşırılıklarını söylüyorlar. Evet, bazı sözlerin haklar ama bazılarının aşırı gitmişler diyorlar. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Şubat 2010